Sevgili dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dostlarımız, değerli kitap dostları, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti üzerimize olsun. Ve inşallah bu haftada sizler için hazırladığımız yine birbirinden güzel kitapları, konuları inşallah dilimizin döndüğünce anlatmaya gayret göstereceğiz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, Asalet Yayınları'ndan bir kitapla başlamak istiyorum bu haftaki programımıza. Hepimizin, her birimizin ihtiyaç duyduğu ve her daim bu dili kullanması gerektiği bir efendim konuyla, bir kitapla. Kıymetli yazar Profesör Doktor Şemsettin Dursun'un kaleme aldığı Gönül Dili ve İletişim ismiyle yayınladığı kitabını inşallah sizlere aktarmaya çalışacağım. Asalet Yayınları'ndan güzel kitaplar çıkıyor. Zaman zaman karşılaşıyoruz bu vesileyle. Hem yayın sorumlusu arkadaşlarımızı hem de yazarımızı tebrik ediyoruz değerli dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Şöyle kitabın arka kapak yazısını evvela sizlerle paylaşalım. Profesör Doktor Şemsettin Dursun'un Gönül Dili ve İletişim. İçinde yaşadığımız bu haz ve hız çağında neslimizin ıslahı, içinde yaşadığımız arzın imanı, varlık dünyasının ihyası ve geleceğimizin inşası bizim sorumluluğumuzdadır. Bunu da ancak insanlarla gönül dilimizle iletişim kurarak, onları eğiterek gerçekleştirebiliriz. Yusuf Has Hacip der ki, insanın yüzü süsüdür, yüzün süsü ise gözdür. Aklın süsü dildir, dilin süsü sözdür. Sözlerimiz dilimizi taçlandırırken, dilimiz de aklımızı taçlandırmalıdır. Zira yanlış üslup doğru sözün celladıdır. Unutmayalım ki söz vardır, zihin dünyasının kilidini açar ve yepyeni ufuklar kazandırır. Söz vardır, basireti bağlı insanların basiretini açarak onlara yepyeni bir dünya kazandırır. Söz vardır, hayata katma değer katarak bizleri hayatın bu keşmekeş halinden alır, yeni ve hayat dolu pencereler açarak geleceğimizin inşasında istikamet açısı ve rehberlik pusulası olur. O halde hikmet ve irfan merkezli bir anlayışla sözlerimize dikkat ederek hayatı anlamlandıralım ve hayata mana katalım diyor Profesör Doktor Şemsettin Dursun. Gönül Dili ve İletişim isimli bu güzel kitabının arka kapak yazısında. Efendim, yazarı tanımak kitabın yarısını anlamak demektir derler. O yüzden 1959 yılında Kurtalan'da dünyaya gelmiş yazarımız. Biz de yazarımızla alakalı kısa bir bilgi verelim. Sonrasında da kitabın muhtevasına biraz daha dahil olalım. Şemsettin Dursun ilk orta ve lise öğrenimini Batman'da tamamladı. 1985 yılında Van 100. Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünde öğretim görevlisi olarak vazifesine başladı ve 1990 yılında yine Van 100. Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans tezi ile lisansını ve daha sonrasında da doktorasını tamamladı. Şemsettin Dursun bu şekilde bir öğretim üyesi, akademisyen bir hocamız. Efendim, gönül dili hakikaten zamanımızda en fazla ehemmiyet kazanan bir mevzu. İnsanlar bugün çok farklı şekillerde iletişim kurabiliyorlar. Kurabiliyoruz. Hatta konuşmadan ve görüşmeden de iletişim kurabiliyoruz. İletişim araçları dediğimiz fiziki manada insanların birbirleriyle iletişim kurabilmelerine yarayan, dünyanın farklı noktalarında olsak bile bizimle iletişime geçme araçları hayli gelişmiş durumda. Telefonlar var, internet var, sosyal medya araçları var vesaire, bir sürü bu anlamda araçlar var. Ancak her iletişime geçtiğimiz insan ile hakiki manada bir iletişim kurabiliyor muyuz? Orası ayrı bir soru işareti. Ama asıl önemli olan gönüllerimizin birbiriyle olan iletişimidir. O yüzden yazarımız da bu kitabına böyle güzel bir isim vermiş. Ön sözünden şöyle birkaç efendim paragrafı, bölümü sizlere aktaralım. Hem kitabın da muhtevasını biraz daha yakından tanıyalım sevgili dinleyenlerimiz. Diyor ki yazarımız, geçmişin pişmanlıklarına takılmadan ama geçmişin hatalarından ders çıkararak ve bu manada farkındalık oluşturarak hayatı inşa etmenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İlim aklı, irfan da kalbi hem ikna eder hem de inşa eder. Hem de ihya eder. Bu ilkeden yola çıkarak ilim, hikmet ve irfan merkezli bir yaklaşımla meseleler değerlendirilir bu kitabın içerisinde ve bu bakış açısıyla bir takım çözümler ortaya konulur. Birinci bölümde, kitabın birinci bölümünde davet dili ve bazı örnek şahsiyetler başlığını görüyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Konumuz gönül dili. Her birimizin ihtiyacı olan, her birimizin birbirine karşı bu dili kullanması gereken önemli bir iletişim aracı. Bakışlarımızla, efendim edamızla, konuşmalarımızla, tavırlarımızla karşımızdakiyle kurduğumuz iletişim dili. Geçtiğimiz günlerde güzel bir cümle okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Sizlerle paylaşayım. Diyor ki bir yazarımız, insanlara ne söylediğiniz, ne konuştuğunuzdan daha önemlisi, insanların sizin yanınızda kendilerini nasıl hissettiğidir asıl önemli olan. Bir insan bizim yanımızdayken, bu bizim yanımızda çalışan bir insan da olabilir, bu evladımız olabilir, efendim eşimiz olabilir, bir büyüğümüz olabilir ya da bir yaşıtımız, emsalimiz olabilir. Bizim yanımızda kendisini nasıl hissediyor? Hangi haleti ruhiyede oluyor bizim yanımızda olduğu zaman? Yani bu bizim ona hissettirdiğimiz, bizim ona yaşatmış olduğumuz o haleti ruhiye gerçekten bizim o insanın nazarındaki kıymetimizi de ortaya koyuyor, değerimizi de ortaya koyuyor. İşte gönülden gönüle bir yol vardır diyor ya Neşet Ertaş. Kalpten kalbe, gönülden gönüle bir yol vardır. Aslında kurulması gereken o bağ, olması gereken o yol kalpten kalbedir ve gönülden gönüledir. Tasavvufta buna hani mürit-mürşit ilişkisi bağlamında rabıta deniliyor. Bir müridin, bir efendim irfan yolcusunun mürşidine, üstadına, efendim hocasına karşı rabıtası ne kadar güçlü olursa, ne kadar kuvvetli olursa, muhabbeti ne kadar fazla olursa, bu manevi yoldan istifadesi de o kadar fazla olur. Dolayısıyla mürit ve mürşit ilişkisi bağlamında bir rabıta söz konusu ise aslında biz etrafımızdaki insanlarla öyle ya da böyle bir rabıta, bir bağ halindeyiz. İşte o bağı da gönül diliyle kurduğumuz takdirde herhalde o zaman doğru bir dil kullanmış oluyoruz. Evet, davet dili ve bazı örnek şahsiyetler başlığıyla birinci bölümü başlatıyor yazarımız. Ve şu cümleleri kullanıyor. Unutmayalım ki sözlerimiz dilimizi, dilimizde aklımızı taçlandırır. Biraz önce kitabın arka kapak yazısı olarak koyulmuş olduğu satırlar bunlar. Bu bölümdeki davetin öncüleri olarak şu isimler verildi, isimlere yer verildi. Hikmet ehli olan bir zat Lokman Hekim, Ashab-ı Kiram'dan Musab bin Umeyr, efendim Mısır'dan Üstad Hasan el-Benna ve Türkiye'den de Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri davet dilini nasıl kullanmışlar? Nasıl bir dil tercih etmişler? Hani Cenab-ı Rabbül Alemin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ya, buyuruyor ki eğer onlara kaba ve katı davransaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Kime? Sahabe-i kirama. Kime söylüyor bunu Rabbimiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Kur'an-ı Kerim'de malumunuz olduğu üzere kavli leyyin, yani yumuşak bir dil, yumuşak bir dil kullanma metodu sürekli tavsiye ediliyor. Yani tebliğ metodu olarak, tebliğ dili olarak karşımızdaki insanı incitmeden, ötekileştirmeden, onu tahkir etmeden, onun hatalarını yüzüne vurmadan yapıcı bir şekilde bu dili kullanarak onu kuşatma gibi bir dil kullanmak durumundayız. Davet dilinin de böyle olması gerekiyor. Ve bir davetçinin belki en başında kuşanması gereken en önemli özelliği de sabır ve tahammül. Muhatapları kim olursa olsun, karşısındaki insanlar kim olursa olsun. Hani Hazreti Musa aleyhisselam yanına kardeşi Harun aleyhisselamı da alarak Firavun'a gittiğinde de ona aynı şekilde yumuşak bir üslupla, yumuşak bir dille tebliğde bulunmuştu. Ve giderken de Cenab-ı Hakk'a dua etmişti. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min nisani yefkahu kavli ayeti kerimede olduğu üzere. Yani kendisine Cenab-ı Hakk'ın bir inşirah vermesini, dilindeki o ukdeyi çözmesini, Firavun'a karşı güzel bir şekilde konuşmayı Cenab-ı Hak'tan istemişti Hazreti Musa aleyhisselam. O yüzden değerli dinleyenlerimiz, tebliğ dilinin, davet dilinin zaten başlı başına bir gönül dili olması gerektiğini de ifade etmek lazım. Hususiyle tasavvufi metotta hal dili daha çok önemli, daha ön plana çıkar kal dilinden önce. O yüzden Anadolu erenleri, bizim medeniyetimizin inşa edicileri, imar edicileri geçmişten günümüze bugün İslam coğrafyasının her tarafında baktığımızda İslam'ın gönüllerde fetih sağlaması ve kalplerde bir makes bulmasının temelinde de işte bu tasavvuf erbabının, bu irfan sahibi insanların yine gönül dilini kullandıklarının neticesi olduğunu görüyoruz. Eğer onlar gittiği yerlerde yanlış örnek olsalar, ayet-i kerimenin ifadesiyle kaba ve katı davransalar, sert olsalar, insanları ötekileştirici ya da hatalarını bulucu bir üslupla muhataplarıyla konuşmuş olsalar, o zaman bu İslam'ın güzelliği ortaya çıkmamış olacaktı. Daha doğrusu davet dili yanlış icra edilmiş olacaktı. Evet, bu şahsiyetler, yani Lokman Hekim aleyhisselam, Ashab-ı Kiram'dan Musab bin Ümeyr radıyallahu anh ve Mısır'da İhvan-ı Müslümin'in kurucusu yine tebliğci Hasan el-Benna, Said Nursi Hazretleri de hayatlarında böyle bir dil kullanarak bu kadar insanı tesir altına almışlardır. İkinci bölümde yazarımız güzel sözün ehemmiyetine temas ediyor. Bu bölümde doğru davetin ve etkili iletişimin olmazsa olmazı güzel sözdür. Evet, bu konuyu işliyor ve tamamen Kur'an perspektifinden bakıyor. Konunun anlaşılması için alanın müteassısları, uzmanlarının görüşlerine yer veriyor. Ve üçüncü bölümde değerli dinleyenlerimiz, kitabın üçüncü bölümü de ise iletişim başlığını görüyoruz. Bu bölümde erdemli bir iletişim nasıl olur sorusuna cevap arıyor. Gönül diliyle iletişimin bütün pürüzleri gidereceğini ifade ediyor. Bugün çatışmaların, anlaşmazlıkların temelinde iletişimsizlik vardır. Baktığımızda gerçekten insanlar arasında, hani derler ya amiyane ifadeyle, fındık kabuğunu doldurmayacak kadar basit problemlerden büyük problemler, iletişimsizlikler, küslükler, birbirine karşı ön yargılar, hatta husumete varan bir takım yanlış davranışlar söz konusu var ise, temeline baktığımızda yanlış bir iletişim ya da iletişimsizliğin olduğunu görebiliyoruz. O yüzden en yakınımızdaki insanlardan başlayarak, yani evimizdeki eşimizden, çocuklarımızdan, iş yerimizdeki arkadaşlarımızdan, mahallemizdeki komşularımızdan vesaire, bütün bu iletişim ağı kurabileceğimiz insanlarla doğru bir dil, doğru bir iletişim kurmak en önemli görevlerimizden bir tanesi. Böyle olmadığı takdirde insanlar birbirlerine karşı ön yargılı olabiliyorlar. Evet, dördüncü bölümde ise ve kitabın son bölümünde ise değerli dinleyenlerimiz, varlık tasavvurumuz başlığını görüyoruz. Gönül Dili ve İletişim isimli bu kitabın dördüncü bölümünde hayatın anlamına ve varlık tasavvurumuza dair yazılarımızı, diyor yazar, bu bölüme eklemeyi uygun gördük. Çünkü iletişim denilince bunun bir hayat tasavvuru gerektirdiğini söylemek gerekiyor. Zihin dünyamızın ve tasavvurumuzun olayları ve olguları daha gerçekçi, objektif, soran, soruşturan, sorgulayan, analiz eden ve her türlü sapmalardan arınmış selim bir akılla, hikmeti ve irfanı esas alan bir dil ile yola revan olması temennisiyle, diyor, Gönül Dili ve İletişim adlı kitabın hazırlanmasında katkı sunan diğer yazarlarımız da buradan efendim isimlerini zikrediyor ve onlara teşekkürlerini bildiriyor. Profesör Doktor Şemsettin Dursun bu kitabı hazırlarken. Evet, her birimizin kendimize ait bir iletişim tarzı vardır şüphesiz değerli dinleyenlerimiz, ama bütün bu iletişim kanallarının içerisinde herhalde bugün yolumuzu aydınlatan Anadolu'nun kandilleri dediğimiz, coğrafyamızın öncü insanları dediğimiz insanların da hayatlarına baktığımızda her birisinin aslında gönül dilini ne güzel kullandıklarını, insanlara o gönüllerini açıp her insana o gönüllerinde bir yer ayırdıklarını, onları kuşattıklarını ve incitmeden efendim onları yanlarında tutarak, incitmeden gönüllerini hoş ederek bir dil oluşturduklarını da görmüş oluyoruz. Bu zamanda, yaşamış olduğumuz bu zamanda, her türlü iletişimin çok yaygın olduğu bir zamanda herhalde en fazla dikkat etmemiz gereken iletişim kanalımız, gönül dilimiz ve gönül iletişimimiz olsa gerek diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, kısa bir eser arası verelim programımıza ve kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edelim inşallah. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Efendim, bu bölümde ise bir portreden efendim edebiyatımıza, şiirimize uzun yıllardan beri emek veren bir portreyle devam edeceğiz. Ve tabii ki yakından tanıdığınız, özellikle Nuri Pakdil ekolünün efendim ekolünü devam ettiren değerli şair, yazar Arif Ay'la ilgili bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Paradigma Akademi'den çıkan, Paradigma Akademi yayınlarından çıkan ve Hünkar Karaca Yalçın'ın kaleme aldığı, hazırladığı Arif Ay'ın Şiir Dünyası. Tabii Arif Ay neden önemli bir şahsiyet değerli dinleyenlerimiz? Yedi Güzel Adam olarak bilinen bugün edebiyat çevrelerinde ve bunların içinde en önemli şahsiyetlerden bir tanesi olan, geçtiğimiz yıl vefat eden rahmetli, daha doğrusu önceki yıl vefat eden rahmetli Nuri Pakdil'in bir yönüyle rahli tedrisinde olmuş ve onun edebiyat anlayışını devam ettiren, onunla birlikte çalışan ve bugün edebiyat dünyamıza önemli kitaplar kazandıran Arif Ay hakikaten konuşulması, tanınması gereken bir isim diye düşünüyorum değerli dinleyenlerimiz. Bu manada Yeni Şafak Kitap Ekin'de Erdem Dönmez bu kitapla ilgili bir yazı kaleme almış. Bu yazıyla da, yazıya da bakarak, inşallah bundan istifade ederek sizlerle Arif Ay'ın Şiir Dünyası ve Arif Ay'ın edebiyat anlayışıyla ilgili düşüncelerimizi paylaşalım. Modern Türk Edebiyatı'nın 1970'lerden günümüze uzanan serencamında şiirden hiç kopmayan Arif Ay'ın ilk şiiri kaynaklarda 1975 yılında Edebiyat Dergisi'nde çıkan Deniz'i Görmek olarak belirtilse de esasında Gün Dönerken Kent'e başlığıyla 1974'ün 100 sayısında Gelişme Dergisi'nde yayımlandı. Edebiyat Dergisi'ni o yıllarda yani 1968-1975 yılları arasında Nuri Pakdil'in uhdesinde çıkan bir dergi idi. İlgilileri bileceklerdir. Arif Ay da zaten bu dergi etrafında olan bir insandı. Bu durumda sanat hayatının 50. yılını deviren şairin yarım asırlık zaman dilimine 15 şiir kitabı, sayısız şiir ve deneme sığdırdığı dikkate alındığında modern Türk şiirinin en üreten isimleri arasında olduğunu ifade etmek lazım. Nuri Pakdil ile tanışmasından sonra politik ve poetik duruşunu netleştiren Arif Ay, Edebiyat Dergisi'nde edebi kimliğini kazanır ve bu kimliği hiçbir zaman inkar etmeden, ancak kendisini de bu duruşla sınırlandırmadan günden güne şiir sesini geliştirir. Poetik söylemin yalnızlık, gurbet, hasret, kavga, inanç, gelenek, diriliş, direniş ve tarih bilinciyle dolduran şair, politik olarak İslam birliğini ve Müslüman duyarlılığını savunmayı görev bilir. Bunu yaparken de modern şiirin sınırlarından uzaklaşmadan davasını ve inancını estetik duyarlılıkla buluşturur. Çocukluğundan itibaren pek çok sıkıntıyla mücadele halinde olan, her daim gurbeti yaşayan şair, şiirini kişisel alanıyla sınırlandırmaz, bir yandan dergicilik faaliyetleriyle, diğer yandan edebiyatla kazandığı duruşun gereklilikleriyle ve inandığı değerlerin sorumluluğuyla da çok yönlü ve hareketli bir şiir dili sürdürür. Mehmet Akif'le şahsiyetini, Necip Fazıl'la mücadele ruhunu, Sezai Karakoç'la geleneğe yönelimini pekiştiren Arif Ay, Türk şiir tarihinin her dönem ve anlayışını derin bir merakla okur. Modernleşen şiirin gelişimini sosyal, siyasal ve kültürel kaynaklara da dikkatinden uzak tutmadan izler. Böylece şiiri kurulan bir sanat olmaktan ziyade kültürle beslenen ilham işi olarak görür ve şiirlerini böylesi çok yönlü duyarlılıkla üretir. Bu suretle 50 yıl boyunca hayatını şiirinden, şiirini hayatından hiç ayırmaz. Arif Ay şiiri doğallık olarak görür. Buna göre şiirin dönemlere, türlere, gruplara, akımlara bağlanmasına karşı çıkar. Bu yüzden onu belli bir anlayış eksenine sıkıştırmak da şairin anlayışına aykırı bir tutum olur. Nitekim öfkeliyken oldukça gür, aşk ve sevgiyi işlerken alabildiğine naif, moderniteyi sorgularken kavgacı, İslam dünyasının dertleriyle dertlenirken mahcup, doğa içindeyken coşkulu, geçmişi hatırlarken hüzünlü, eşyayı sorgularken oylumlu bir dile sahiptir Arif Ay. Şiir dilini hiçbir zaman kelimeye indirgemeyen şair, imgeyi bireysel bir duyum olarak algılamaz. Ona göre imge, tarihsel zemin ve tecrübeyle oluşan, inançla ve ideolojiyle yoğrulan çok yönlü bir ifade biçimidir. Dolayısıyla onun şiirlerinin imgesel yapısı kendi hayat tecrübesiyle birlikte sürekli yenilenir. Böylelikle her zaman taze kalan bir sese kavuşur Arif Ay'ın şiirlerindeki derinlik değerli dinleyenlerimiz. Arif Ay sanat hayatında 50. yılına erişmişken böylesi güçlü ve üretken ses üzerine edebiyat tarihçiliği ve yayın sektörü ne yaptı diye genel bir araştırma yaptığımızda maalesef sonuç pek de iç açıcı değil. Hakkında yapılan iki lisansüstü çalışmanın yanı sıra 3-5 akademik makale dışında fazla bir ilgi göremedik. Ayrıca 1974'ten bu yana pek çok dergide sayısız yazı kaleme alan şairin yazılarının da bölük pörçük şekilde yayınlandığı, ekseriyetinin dergi sayfalarında kaldığını da görmüş olduk. Yayıncılardaki bu ilgisizlik akademik çalışmaları da güçleştirdiğinden yarım asrın emeği günden güne eriyor diyebiliriz. Hakkında yapılan her iki tez de kitaplaştı fakat bunların görünürlüğü de ayrıca sorgulanmaya değer bir durumdur. İslam coğrafyasının dertleriyle dertlenen, 50 yıl boyunca çağına tanıklık eden ve bunu gerek şiirlerinde gerekse denemelerinde türe uygun bir dille işlemeyi ısrarla sürdüren Arif Ay, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat ve Mavera çizgisini günümüzde özgün bir biçimde temsil eden bir karakter. Ekim 2024'te yayımlanan İslam coğrafyasının dertleriyle dertlenen, 50 yıl boyunca çağına tanıklık eden ve bunu gerçek gerek şiirlerinde gerekse denemelerinde türe uygun bir dille işlemeyi ısrarla sürdüren Arif Ay bu şekilde önemli bir şahsiyet, önemli bir edebiyatçı, önemli bir karakterdir değerli dinleyenlerimiz. Evet, işte Hünkar Karaca Yalçın'ın bu bütün az önce sizlere aktardığımız Arif Ay'ın yönlerini, edebi kişiliğini, bir yönüyle Arif Ay'ın edebiyat tarihini, kendi hayatını ve anlayışını içinde barındıran bu güzel kitabı da Paradigma Akademi Yayınları'ndan çıkmış Arif Ay'ın Şiir Dünyası. Zaman zaman hem kitap dergilerinde hem de gazetelerin kitap eklerinde Arif Ay'ın gerçekten muhtevası dolu, esaslı ve edebi yönü ağır ve zengin olan yazılarını okuyoruz ve kendisine de hayırlı yazı hayatı, hayırlı ömürler diliyoruz. Bir edebiyatçının, bir yazarın, bir mütefekkirin hakikaten çağını en güzel şekilde anlaması, yorumlaması ve bunu edebiyat yolu ile insanlara, bizlere aktarması çok önemli, ehemmiyet arz ediyor. İslam dünyasının dertleriyle dertlenen ve kendi kültürüne yabancı olmadan, hani Cemil Meriç'in ifadesiyle mağaradakilerden biri olmadan, açık alanda hayatı, olayları, hadiseleri doğru okuyan ve bunları da doğru yorumlayan insanlara her zaman ihtiyacımız var. Şüphesiz Arif Ay da böyle bir gelenekten gelen bir isim, böyle bir insan. Umarız hak etmiş bir vaziyette tanınır, okunur ve mesajı da gelecek nesillere aktarılır diye düşünüyoruz değerli dinleyenlerimiz, sevgili dostlar. Efendim, birkaç kitap daha vardı önümde. Murtaza Bedir Hoca'nın Ebu Hanife Entelektüel Biyografi isimli bir kitabı ve yine Seyit Mehmet Tevfik Efendi'nin Molla Cami Şiirlerinin Şerhi Neşe isimli çalışma, çok güzel bir çalışma. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın neşrettiği bu güzel çalışma önümdeydi. İnşallah onları da önümüzdeki haftalara bırakmış olalım ve bu hafta bu şekilde programımızı bitirelim. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, hoşça kalınız, hayırla kalınız efendim.